Ayrım 22, sayfa 236. Ama 476. gece olunca demiş ki, şimdi seni Allah'a emanet ediyorum demiş. Cevder, Tanrı refahını ve servetini arttırsın. Sana çok teşekkür ederim diye yanıt vermiş. Ve iki çift gözlü heybe ardında olduğu halde katırın sırtına binerek önünde yol gösteren zenci ile birlikte yola koyulmuş. Katır sadakatle bütün gün ve gece zenci sürücüyü izlemeye koyulmuş ve bu kez Mağrip'ten Kahire'ye kadar gerçekleştirilen yolculuk sadece bir gün sürmüş. Çünkü ertesi gün Cevder kendini Kahire kentinin duvarları karşısında bulmuş ve zafer kapısından geçerek doğduğu kente girmiş ve evine ulaşmış. Anasını eşiğe oturmuş, elini gelip geçenlere uzatarak ve Allah rızası için bir sadaka diyerek dilenirken görmüş. Bunu gören Cevder'in aklı başından uçar gibi olmuş ve katırdan inerek kollarını açıp anasına doğru ilerlemiş. Kadın onu görünce ağlamaya başlamış. O da iki heybeyi eve taşıyıp katırı Mağrıplı'ya geri götürmesi için zenciye teslim ettikten sonra anasını eve sokmuş. Çünkü katır bir ecinliğe, zenci de bir ecinliymiş. Cevder anasını eve sokunca onu hasıra oturtmuş ve kendisini sokakta oturmuş dilenir görmekten son derece üzülerek etkilendiği için ona ''Anne, kardeşlerim sana iyi davrandılar mı?'' diye sormuş. Kadın da ''İyi davrandılar, evet'' diye yanıt vermiş. ''Öyleyse neden dileniyorsun?'' deyince de ''Açlıktan oğlum'' diye yanıt vermiş. Cevder ''Bu nasıl oluyor? Ben ayrılmadan önce sana ilk gün 100 dinar, ikinci gün yeniden 100 dinar ve ayrıldığım günde 1000 dinar verdim demiş. Kadın, evladım kardeşlerim bana karşı bir oyun düzenlediler ve elimden bütün paraları almakta başarı gösterdiler. Sonra da evden kovdular. Ben de açlıktan ölmemek için sokaklarda dilenmek zorunda kaldım diye yanıt vermiş. O da, anacığım bundan sonra hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Çünkü artık döndüm ve buradayım. Artık hiç kaygılanma. İşte sana altın ve cevahir dolu bir heybe. Evde yiyecek de hiç eksik olmayacak demiş. Kadın, evladım sen gerçekten kutsanmış ve bahtlı doğdun. Allah lütfunu senden esirgemesin ve hayrını üstünden eksik etmesin. Git oğlum git de yiyecek ekmek bul ikimiz için. Çünkü dün hiçbir şey yemeden uyudum ve hala da açım demiş. Cevher de bu ekmek sözünü duyunca gülmüş ve hayır, ve eli açıklık senin üzerine olsun anacığım. Senin istediğin yemeği bana söylemen yeter. O anda gidip çarşıdan satın almadan ya da mutfakta pişirmeden sana sunacağım demiş. O da evladım ama bu sözünü ettiğin şeyleri ortalıkta göremiyorum. Eşya olarak da yanında biri boş iki heybeden başka bir şey getirmedin demiş. Cevder sen gene de ne istediğini söyle demiş. Kadın yavrum ne olursa olsun yeter ki açlığımı bastırsın demiş. Cevder, doğru söylüyorsun. Gereksinme içindeyken insanoğlu az bir şeyle yetinir. Ama her şey bol olunca seçimini yapar ve en lezzetli şeyleri yer. Şimdi bende her şey bol bol var. Yeter ki sen sadece seçimini yap demiş. Kadın, yavrum öyleyse sıcak bir peksimetle bir parça peynir isterim demiş. O da, ana bu senin şanına yakışmaz diye yanıt vermiş. Kadın da, neyin uygun olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Uygun gördüğünü yap öyleyse demiş. Cevder, anacığım ben senin şanına uygun ve yakışır olarak bir kuzu kebabı, yanında kızarmış pirinçler ve karabiberle baharatlandırılmış pilavı uygun görüyorum. Yine de şanına layık olarak işkembe dolması, kabak dolması, kuzu dolması, etli pilav, bademle hazırlanmış künefe, şekerli arı balı ve içi fıstıklı ve amber kokulu kadayıf dilimlerini demiş. Bu sözleri işiten zavallı kadın oğlunun kendisiyle alay ettiğini ve aklını kaçırdığını sanmış ve ''Aa sana ne oldu oğlum Cevder, rüya mı görüyorsun yoksa delirdin mi?'' diye haykırmış. O da ''Neden olmasın, bende senin istediğin her şey bütün çeşitleriyle var.'' demiş. Kadın ''Ama sen bana öylesine şaşırtıcı, öylesine değerli ve hazırlanması güç şeylerden söz ediyorsun ki sıkıntı duymadan bunlara sahip olunamaz.'' diye yanıt vermiş. Cevder, yaşamım üzerine yemin ederim ki şu anda adını saydığım tüm yiyecekleri kesinlikle sana yedirebilirim demiş. Kadın ama ben ortalıkta yenecek bir şey göremiyorum deyince bana heybeyi getir demiş. Kadın da ona heybeyi getirmiş. Elini içine sokmuş ve boş olduğunu görmüş. Yine de oğluna vermiş. O da hemen elini heybenin içine sokmuş ve oradan ilkinde iştah veren salçası içinde yüzen, kokulu ve sıcak işkembe dolması bulunan bir altın tabak, sonra yeniden tekrar tekrar daldırarak adını saydığı tüm yiyecekleri, hatta saymadığı başka yiyecekleri de çıkarmış. Anası da ona, "Evladım, heybe küçük ve boştu. Sen bütün bu yiyecekleri ve tabakları nasıl çıkardın?" demiş. Cevder, "Anacım, bil ki bu heybeyi bana Mağrıplı verdi. Bu heybe de sihirlidir. Şöyle bir deyişle kendisine verilen buyruklara itaat eden bir hizmetkar ecinisi vardır bu heybenin içinde." Ve kendisine bu deyişi açıklamış. Annesi de ona, "Peki ben elimi heybeye sokup bu deyişe göre bir yemek istesem onu torbanın içinde bulur muyum?" diye sormuş. O da kuşkusuz diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kadın elini torbaya sokmuş ve "Ey bu heybenin hizmetkarı, senin üzerinde gücü bulan sihirli adların erdemi uğruna bana bir etli pilav daha getir." Ayrıntısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 477. gece olunca demiş ki, "Bana ikinci bir etli pilav getir." demiş ve hemen tabağı elinin altında duymuş ve onu heybeden çıkarmış. Tabakta karanfille ve diğer ince baharatla çeşnilendirilmiş harika bir etli pilav varmış. Bunu görünce, "Ben hala her şeye karşın sıcak bir peksimet ile peynir istiyorum. Çünkü bunları yemeye alışkınım ve hiç kimse de beni onlardan koparamaz." demiş. Ve elini heybeye daldırmış, sihirli sözleri söylemiş ve bunları dışarı çıkarmış. Bunun üzerine Cevder ona, "Anacım, yemeği bitirince boş tabakları heybeye koymak gerek. Tılsım bu tutumu da kapsıyor ve özellikle bu işin sırrını sakın ortalığa yayma ve heybeyi dolabında iyice sakla ve ancak ihtiyaç anında ortaya çıkar. Ama kullanırken endişe etme. Hatta herkese, özellikle komşulara ve fakirlere karşı cömert ol. Ben olsam da olmasam da kardeşlerimi de heybeden yararlandır." demiş. Ve Cevder daha sözünü bitirir bitirmez iki kardeşi içeri girmiş ve harika sofrayı görmüşler. Gerçekte kendilerine kardeşiniz yolculuktan bir zencinin sürdüğü katır üzerinde döndü. Üstünde eşi bulunmaz bir giysi vardı diyen o mahallede oturanlardan birinden Cevder'in döndüğünü haber almış bulunuyorlarmış. Bunu duyunca birbirlerine, "Allah'a şükür ki anamıza hiç kötü davranmadık ama yine de ona paradan yana davranışımızı anlatacaktır. O zaman onun iyiliklerinden yoksun kalabiliriz." demişler. Ama biri, "Anamız merhametlidir. Her durumda olanları ona anlatsa da ondan daha merhametli olan kardeşimiz hoşgörülü davranacaktır. Hele davranışımıza bir bahane bulursak bunu kabul edip bizi bağışlayacaktır." demiş ve gidip onu görmeye karar vermişler imiş. Böylece içeri girip Cevder de onları görünce hemen onların onuruna ayağa kalkmış ve büyük saygı gösterileriyle onlara barış dileklerinde bulunmuş ve kendilerine, "Oturun, birlikte yemek yiyelim." demiş. Onlar da oturup yemişler. Zaten açlıktan ve yoksulluktan pek zayıflamışlar imiş. Yemek yemeyi bitirince ve doyunca Cevder onlara, "Kardeşlerim, yemeğin geri kalanını alın, mahallenin fakirlerine ve dilencilerine dağıtın." demiş. Onlar, "Kardeşimiz bunları akşam yemeği için saklasak daha iyi olur." demişler. Cevder de onlara, "Akşam yemeği zamanında bunlardan fazlasını bulacaksınız." demiş. O zaman yemeğin artanlarını toplamışlar ve fakirlerle yoldan geçmekte olan dilencilere dağıtmışlar. Ve onlara, "Alın ve yiyin." demişler. Bunu izleyerek boş tabakları Cevder'e getirmişler. O da, "Bunları heybeye sok." diyerek anasına vermiş. Akşam olup yemek saati gelince Cevder heybeyi almış ve oradan çıkarttığı 40 türlü yemeği anası birbiri ardından sofra örtüsünün üzerine dizmiş. Sonra kardeşlerini yemek yemeye çağırmış ve yemeği yitirip bitirince onlara heybeden ağızları tatlansın diye tatlılar çıkarmış. Onlar da ağızlarını tatlandırmışlar. Sonra onlara, "Yemeğimizin geri kalanını fakirlere ve dilencilere dağıtın." demiş. Sonra ertesi gün daha da göz kamaştıran yemekler yedirmiş. Ve bu böylece birbirini izleyen 10 gün sürmüş. Bu sürenin sonunda Salim Selim'e, "Sen kardeşimiz Cevder'in bir kez sabahleyin, bir kez öğleyin, bir kez de akşam olmak üzere 3 öğün bu harika yemekleri ve de ayrıca geceleyin tatlıları nasıl ortaya çıkardığını anlayabildin mi? Doğrusu sultanlar da bundan fazlasını yapamaz. Böylesi bir servet ve refah ona nereden gelmiş acaba? Kendimize bunca şaşırtıcı yemeklerin ve tatlıların nereden ortaya çıktığını da sormuyoruz. Halbuki bunları satın almıyor, hazırlamak için ateş yakmıyor, mutfakta da uğraşmıyor, aşçısı bile yok demiş. Selim de, vallahi ben bir şey bilmiyorum ama sen bu iş üzerine bizi aydınlatacak birini tanıyor musun diye cevap vermiş. O da bu konuda bizi sadece anamız aydınlatabilir demiş. Ve hemen o anda bir hile düşünmüşler. Ve kardeşlerinin evde bulunmadığı bir sırada analarının yanına girip ona anamız biz çok acıktık demişler. O da kendilerine keyfinize bakın biraz sonra doymuş olursunuz diye yanıt vermiş. Ve heybenin bulunduğu odaya girmiş elini heybenin gözüne sokmuş. Hizmetkara birkaç tabak sıcak yemek getirmesini buyurmuş. Ve hemen çıkan yemekleri oğullarına götürmüş. Onlar da ana bu yemekler sıcak oysa biz ocak tutuşturan bir aşçı falan görmedik demişler. O da onları heybeden çıkardım diye yanıt vermiş. Sormuşlar bu heybe de ne diye. O da sihirli heybe ondan istenen her şeyi heybenin hizmetkarı hemen yerine getiriyor diye yanıt vermiş. Ve sihirli deyişi onlara açıklamış ve onlara bunu gizli tutun demiş. Onlar da merak etme sır saklanacaktır diye yanıt vermişler. Ve kendileri de heybenin erdemini denedikten sonra içinden pek çok yemekler çıkarmakta başarılı olmuşlar. Ve o gece hiç sesleri çıkmamış. Ama ertesi gün Salim Selim'e kardeşim biz daha ne zamana kadar böyle hizmetkar durumunda Cevder'in evinde oturacağız ve onun nafakasıyla besleneceğiz. Bu heybeyi ondan almak için düzen hazırlasak ve onu sırf kendimize mal etsek daha iyi olmaz mı demiş. Selim peki nasıl bir düzen kuracağız diye sormuş. Salim düpedüz kardeşimizi Süveyş denizlerinin baş kaptanına satarız demiş. Selim de peki onu satmak için ne yapacağız deyince Salim ikimiz gider şimdi Kahire'de bulunan bu kaptanı görürüz. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 478. gece olunca demiş ki ikimiz gider şimdi Kahire'de bulunan bu kaptanı görürüz ve onu ve iki tayfasını gelip bizimle yemek yemeye davet ederiz ve görürsün olacakları. Sen sadece benim Cevder'e söyleyeceğim sözleri tasdik edeceksin ve bu gece bitmeden önce olanları göreceksin diye yanıt vermiş. Kardeşlerini satma konusundaki bu tasarılarında anlaştıktan sonra Süveyş'in baş kaptanını bulmaya gitmişler ve selamlaşmalardan sonra ona "Ey kaptan, buraya seni hiç kuşkusuz çok memnun edecek bir konuyu konuşmaya geldik." demişler. Kaptan da "İyi." demiş. Onlar "Biz iki kardeşiz ama hiçbir işe yaramaz haylaz bir üçüncü kardeşimiz daha var. Babamız ölünce bize üçümüz arasında paylaşmamız için bir miras bıraktı. Kardeşimiz payını alarak hovardalık ve sefahatla tüketti. Sefalete düşünce görülmedik bir adaletsizlikle bize karşı tavır aldı ve onun miras payını çarçur ettiğimiz savıyla bizi mahkemeye sürükledi. Adaletsiz ve baskıcı yargıçların önüne çıkardı. Bu adaletsiz ve kokuşmuş yargıçlar babamızdan kalan bütün mirası yitirmemize neden olan kararlar almakta gecikmediler. Ama kardeşim bir kez kötülük yapmakla yetinmedi. İkinci kez bu baskıcıların huzuruna çıkarıp bizi sefaletin dibine indiren bir karar aldırmayı da başardı. Ve şimdi de hala hakkımızda ne gibi düzenler kurduğunu Allah bilir. Biz onun varlığından kendisini gemilerinden birinde force olarak kullanmak üzere bizden satın alarak kurtarmanı dilemek üzere gelip seni bulduk demişler. Başkaptan onlara onu buraya kadar getirmek için bir düzen bulabilir misiniz? Ben de bu durumda onu geciktirmeden deniz üzere yollamayı üstleneyim diye yanıt vermiş. Onlar da bizim onu buraya getirmemiz çok zor ama sen bu akşam bizimle çağrılımız olmayı kabul edersen ve birlikte fazla değil iki adamını getirirsen daha iyi olur. O uyuduğu zaman beşimiz birden onu yakalar, ağzına bir tıkaç sokar ve sana teslim ederiz. Ve sen geceden yararlanarak onu evden çıkarır ve ne istersen onu yaparsın diye yanıt vermişler. Kaptan da onlara tam olarak işitilmiş ve uygun görülmüştür. Onu 40 dinara bana bırakır mısınız demiş. Onlar da bu gerçekten çok az ama senin hatırın için kabul ediyoruz. Gece olunca falan sokağa, falan caminin yanındaki eve gelirsin. İçimizden birini seni bekler bulursun. Ama adamlarından ikisini birlikte getirmeyi sakın unutma diye yanıt vermişler. ve gidip kardeşleri Cevder'i bulmak üzere uzaklaşmışlar. Ve kısa bir süre sonra onu bulup şuradan buradan konuşmuşlar. Ve belli bir sürenin sonunda salim bir isteği varmışçasına onun elini öpmüş. Cevder de ona ne dileğin var kardeşim diye sormuş. O da bil ki ey kardeşim Cevder, benim senin yokluğunda birkaç kez beni evine çağıran, bana her zaman saygı gösteren bir arkadaşım var. Bu tutumuyla beni kendime borçlu kılmıştır. Bugün teşekkür etmek üzere ona bir ziyarette bulundum. Beni yemek yemeye alıkoymak istedi. Ben de kendisine ben kardeşim Cevder'i evde tek başına bırakamam dedim. Bana onu da birlikte getir dedi. Kendisine kabul edeceğimi sanmıyorum ama sen kardeşlerinle birlikte bu akşam bizim çağrımızı kabul edebilirsin diyerek yanıt verdim. Çünkü o sırada kardeşleri de yanındaydı. Ben de laf olsun diye ve çağrımı kabul edeceklerini sanmaksızın nezaket gereği onları da davet etmiş oldum. Ama ne yazık ki onlar hiçbir güçlük çıkarmadılar. Kardeşleri onların kabul ettiklerini görünce kendisi de çağrıyı kabul etti ve bana bizi sokağın girişinde mescit kapısı yakında bekle. Kardeşlerimle gelip seni bulurum dedi. Şimdi ise kardeşim Cevder beni orada bekliyor olmalılar. Ben sana sormadan böyle özgürce davrandığım için çok utanıyorum. Sana sonsuza dek minnettar kalmam için onları bu akşam konuk etmeni senden rica ediyorum. Senin iyiliklerin zaten bizi boğazımıza kadar doyurmuştur ve evinde her şey boldur. Ama şu veya bu nedenle onları evinde konuk etmek istemiyorsan bir komşu evinde benim ağırlamama izin ver demiş. Cevder, peki onları neden komşuların evinde ağırlayacaksın ey Salim? Bizim evimiz pek mi dar ve biz konuksever değil miyiz? Yoksa onlara yedirecek yemeğimiz mi yok? Aslında bu konuda bana danışmamış olmandan da utanılacak bir şey yok. Senin için onları içeri buyur etmekten başka yapacak şey yok. Onlara bol bol, arkası hep gelecekmiş gibi cömertçe davranışta bulunur, yemek ve tatlı sunarsın. Ve bundan böyle benim yokluğumda dostlarını eve çağırmak istersen, gerekli tüm yemekler ve daha fazlası için anama başvurman yeter. Şimdi git, bu akşam gelecek dostlarını bul. Allah'ın kutsaması bize böylesi konuklar aracılığıyla iner kardeşlerim diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca Salim kardeşi Cevder'in elini öpmüş ve mescidin kapısına konuklarını bulmaya gitmiş ve onları çabucak alarak eve getirmiş. Cevder onların onuruna ayağa kalkıp kendilerine hoş geldiniz demiş. Sonra yanına oturtmuş ve onları alet edecek bahtın kendisi için neler sakladığından kuşkulanmaksızın onlarla dostça konuşmaya başlamış. Ve anasına bize şu çeşnide, şu çeşnide ve şu çeşnide yemek getir diyerek çeşitli çeşnide 40 tabaklık bir sofra hazırlamasını rica etmiş. Konuklar ikramın Salim ve Selim kardeşler tarafından yapıldığını sanarak yemek yiyip iyice doymuşlar. Gecenin 1/3'ü geçince tatlılar ve şekerlemeler getirilmiş ve gece yarısına kadar yenilmiş. O zaman Salim'in bir işareti üzerine tayfalar Cevder'in üzerine atılmışlar ve hepsi birden ona egemen olarak ağzına bir tıkaç sokup kollarını ve ayaklarını sımsıkı bağlamışlar ve evin dışına taşımışlar. Karanlıktan yararlanarak Süveyş'e getirmişler ve gemilerden birinin dip ambarına atmışlar ve forsa olarak tam 1 yıl kürek çekmeye mahkum etmişler. İşte Cevder'in hali böyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.